Gazap üzümleri.
Ayrım 15.
Ana sobaya bir kucak kuru dal attı. Size birkaç lokma bir şey hazırlayayım. Ama fazla bir şeyimiz de yok dedi. Dede sandığı dışarı çıkardı. Yere koyup üstüne oturdu. Sırtını duvara dayadı. Tom'la Kinsey de sırtlarını evin duvarına verdiler. Öğleden sonra ilerledikçe gölge de evden onların üzerine doğru ilerledi. Akşam olmadan kamyon geri döndü. Tozların arasında sıçraya sarsıla geldi. Kasasının içini bir toz tabakası kaplamış, kaputunu da tozlar örtmüştü. Farların camları bile kırmızı bir unla sıvanmış gibiydi. Güneş batıyordu kamyon geldiğinde. Grup ışığında yerler kanlı gibi kıpkırmızıydı. El direksiyonun üstüne eğilmiş oturuyordu. Gururlu, ciddi, işbilir bir hali vardı. Baba ile John amca, klanın başları olarak onun yanındaki onur yerlerine yerleşmişlerdi. Kasanın içinde yan tahtalara tutunarak ayakta yolculuk yapanların başında 12 yaşındaki Ruth ile 10 yaşındaki Winfield geliyordu. Suratları kapkara kirli, tavırları vahşi, gözleri yorgun ama heyecanlı, parmakları ve ağızlarının köşeleri de kentteyken babalarından kopardıkları anasonlu şekerlerden yapış yapıştı. Ruth'un sırtında pembe muslinden bir elbise vardı. Dizlerinden aşağıya kadar iniyordu. Genç bayan havalarında biraz ciddi pozlardaydı Ruth'i. Winfield ise hala ambara saklanıp surat asan, hala izmarit toplayıp içen veletti. Ruth'i büyümeye başlayan memelerinin gücünü, sorumluluğunu, gururunu hissederken Winfield hala çocuksu, yaramaz, tam şeytanın art bacağıydı. Onların yanında Rose of Sharon parmaklıklara tutunmuş duruyordu. Tabanlarının çıkıntıları üzerinde sallanarak dengesini bulmaya çalışıyor, sarsıntıları da dizlerini bükerek karşılıyordu. Çünkü hamileydi Rose of Sharon. Dikkatliydi bu yüzden. Saçları örülmüş, başının çevresine sarılmış, küllü sarı renkte bir taç oluşturmuştu. Yumuşak ifadeli yuvarlak yüzü daha birkaç ay öncesine kadar tombul ve davetkar iken hamilelik ifadesini benimsemeye başlamış, derin ve olgun bir gülümseme, kusursuzluğu bilen bir ifade edinmişti kendine. Tombul vücudu, iri yumuşak memeleri ve karnı, karşısındakinde şaplak atma isteği doğuran sert kalçaları artık çok ağırbaşlı ve ciddi bir havaya girmişti. Tüm düşünceleri, tüm hareketleri içeriye o bebeğe dönüktü. Kendini ayak parmakları üzerine dengeleyişi de bebeğin hatırı içindi. Tüm dünya gebeydi onun gözünde. Her şeyi üreme, anne olma açısından alıyordu ele. Kocası Connie 19 yaşındaydı. Daha birkaç ay önce tombul, haşarı, ihtiras dolu bir kızla evlenmişken karşısında gördüğü değişikliğe o da şaşıyor, hatta bu işten ürküyordu. Artık yatakta yastık savaşlarından eser kalmamıştı. Kıkır kıkır gülerek ısırmalar, tırmalamalar, sonunda gözyaşları yoktu. Dengeli, dikkatli, aklı başında bir yaratık vardı ortada. Utangaç utangaç gülümsüyordu ama çok ciddi, davranışlarında çok kesindi. Connie hem gurur hem korku duyuyordu Rose of Sharon'a baktıkça. Her fırsatta ya elini onun omzuna atıyor, ya gelip yakınında duruyor, vücudu onun omzuna, kalçasına değiyor, kopup gideceğinden korktuğu ilişkiyi bu yolla korumaya çalışıyordu. Teksas kökenli, zeki suratlı, incecik bir gençti. Açık mavi gözleri bazen tehlikeli, bazen iyi yürekli, bazen de korkulu bakardı. Çalışkan çocuktu, iyi koca olacaktı. İçki içerdi ama fazla kaçırmazdı. Gerektikçe kavga eder, bununla övünmezdi. Kalabalıkta sessiz oturur ama her nasılsa varlığını hissettirmeyi de başarırdı. John amca 50 yaşında olmasa, bu nedenle de ailenin doğal yöneticilerinden biri durumunda bulunmasa, sürücü yanındaki onur koltuğunda oturmayı istemez, oraya Rose of Sharon oturtururdu. Ama buna olanak yoktu çünkü Rose of Sharon hem çok gençti hem de kadındı. Ama John amca yine de yerinde pek tedirgindi. O yalnız bakışta gözlerinde huzur yoktu. İncecik vücudu da sakin değildi. Yalnızlık denilen engel, oldum bittim John'la insanların, John'la iştahların arasına girip dururdu zaten. Az yer, hiç içmezdi. Kadınlara hiç mi hiç yaklaşmazdı. Ama ta diplerde iştahları şişer kabarır, basınçlar yaratır, sonunda patlardı. O zaman oturur, özlediği yiyeceği çatlayana kusana kadar yerdi. Viskiyi içe içe tir tir titreyen bir felçliğe benzer gözleri kıpkırmızı kesilirdi. Ya da Selisiye'deki fahişelerden birine musallat olurdu. Bir keresinde ta Şafni'ye gidip 3 fahişeyi bir yatağa attı, onların tepkisiz vücutları üzerinde 1 saat soluyup çabaladığı anlatılırdı. Ama susadığı iştah tatmin edildi mi, yeni baştan üzgün, utanç içinde, yapayalnız bir insan olurdu. İnsanlardan saklanır, çocukların yastıkları altına çikletler bırakır, odun keser, parasını almazdı. Nesi varsa verirdi öyle zamanlarda, eğerini, atını, yeni papuçlarını. Kimse konuşamazdı o sıra onunla, hep kaçardı. Yakalanırsa kendi içine saklanır, korkulu gözlerle dışarı bakardı. Karısının ölümü, onu izleyen yalnız aylar, üzerinde silinmez suçluluk, utanç izleri bırakmış, onu sonu gelmez bir yalnızlığa mahkum etmişti. Ama yine de kaçamadığı, kurtulamadığı bir takım şeyler vardı. Örneğin ailenin başlarından biri olmak onu yönetme zorunluluğu yüklüyordu. Şimdi de sürücünün yanındaki onur koltuğuna oturmak zorunda kalmıştı. Tonsu yol üzerinde eve doğru yaklaşırken ön kanepede oturan erkeklerin üçünün de suratı asıktı. El direksiyonun üzerine eğiliyor, gözleri durmadan yoldan ayrılıp ön panellerinde geziniyordu. Amber metrenin ibresine baktı. İbre kuşku verecek biçimde sekiyordu. Yağ ve ısı göstergelerine de baktı. Kafasında kamyonun zayıf noktalarının, kuşkulu yanlarının bir listesini çıkarmaktaydı. Motorun uğultusunu dinliyordu. Bir ses vardı. Belki arka taraftan geliyordu. Yağ gitmiyor olabilirdi o tarafa. Kalkıp inen iticilere verdi kulağını. Elini vites kolundan hiç ayırmıyordu. Dönen vitesleri hissetmeye çalışıyordu o kolu tutarak. Debriyaj balataları sürtme yapıyor mu diye anlamak için debriyajı bırakıyor, freni deniyordu. Zaman zaman belki azgın tekeler gibi dolanıyor olabilirdi. Ama bu seferki iş kendi sorumluluğuydu. Bu kamyon, bu kamyonun çalışması, bakımı. Bir terslik olursa kendi hatası demekti. Kimse yüzüne söylemese bile herkes bilecekti onun hatası olduğunu. En çok da elin kendisi bilecekti. Bu yüzden ta içinde hissediyordu bu kamyonu, dinliyordu. Yüzü ciddi bir sorumluluk doluydu. Herkes saygı duyuyordu ona, ona ve sorumluluğuna. Baba bile ailenin baş yöneticisi olduğu halde eline anahtarları alıp elden emir bekliyordu zamanında. Hepsi yorgundu kamyondakilerin, Ruth ile Winfield bile. Onlar da çok fazla hareket, çok fazla surat görmekten, anasonlu şeker kapışmak için kavga etmekten, John amcanın gizlice ceplerine çiklet sokmasına heyecanlanmaktan yorulmuşlardı. Ön kanepedeki erkeklere gelince onlar hem yorgun, hem öfkeli, hem hüzünlüydü. Çiftliğin tüm taşınabilir mallarına karşı ala ala 18 dolar para alabilmişlerdi. Buna atlardı, arabada, aletlerde, evin eşyaları da dahildi. 18 dolar. Alıcıya iyice yüklenmişler, tartışmış, sıkı pazarlık etmişlerdi. Ama adamın ilgisi dağılınca, malları kaça olursa olsun zaten istemediğini söylemeye kalkınca neye uğradıklarını şaşırmışlardı. O zaman yenik düşmüşlerdi işte. Adama inanmış, başta teklif ettiğinden 2 dolar eksik para almışlardı. Şimdi yorgun ve korku içinde oluşlarının nedeni pek iyi tanımadıkları bir sisteme baş kaldırmış ve o sisteme yenilmiş olmalarındandı. Atlar da arabanın çok daha fazla para edeceğini biliyorlardı. Satın alan adamın onları çok daha pahalıya satacağını da biliyorlardı. Ama kendileri de bu işin nasıl yapılabileceğini bilemiyorlardı. Ticaret bir sırdı onlara göre. El gözlerini yoldan ön panele doğru kaydırırken o herif buralı değildi diye söylendi. Buralı gibi konuşmuyordu. Giydikleri de farklıydı. Baba açıkladı. Ben hırdavatçıda bizim tanıdıklarla konuştum. Anlattıklarına göre buraya sırf bizim giderken sattığımız malları almak için yabancılar geliyormuş. Özel olarak. Büyük kar ediyorlarmış. Ama bizim elimizden bir şey gelmiyor. Belki biraz daha iyi pazarlık edebilirdik. John, ama herif hiç almam dedi diye atıldı. Elimizde kalamaz diye malımız. Baba devam etti. Konuştuğum adamlar onu da anlattı. Alıcılar bu numarayı hep yapıyorlarmış. Satıcıyı korkutuyorlarmış bu yolla. Böyle durumlarda ne yapılır hiç bilmiyoruz biz. Ana çok üzülecek. Hem kızacak hem hayal kırıklığına uğrayacak. El, ne zaman gideriz dersin baba diye sordu. Bilmem. Bu gece konuşur kararlaştırırız. Tom'un geldiğini öyle seviniyorum ki. İçim rahat ediyor. İyi çocuktur Tom. Baba, birkaç kişi Tom'dan söz ediyorlardı. Göz altında salınmış dediler. Bunun anlamı da eyalet sınırlarının dışına çıkamaz demekmiş. Çıkar da onu yakalarlarsa tekrar içeri tıkar 3 yıl yatırırlarmış. Baba şaşırmış gibiydi. Öyle mi dediler? Bilen insanlar mıydı? Kafadan atıyor olmasınlar? Bilmiyorum. Oturmuş konuşuyorlardı. Ben de Tom'un ağabeyim olduğunu belli etmedim. Oraya dikilip ne dediklerini dinledim. Tanrım, inşallah doğru değildir dedi baba. Tom'a ihtiyacımız var. Sorayım onu. Peşimize polis sakmadan da yeterince derdimiz var zaten. İnşallah doğru değildir. Bu işi açık açık konuşmak şart. John amca, Tom bilir dedi. Sessizleştiler. Kamyon sarsıla sarsıla ilerledi. Motor gürültülüydü. Çatır çutur sesler geliyordu durmadan. Fren rotları da ses yapıyordu. Tekerlerden tahta gıcırtısına benzer gürültüler geliyordu. Radyatör kapağının kenarından incecik bir buhar fıskiye gibi çıkıp durmaktaydı. Peşlerinde dönüp duran kırmızı bir toz sütunu bırakarak ilerlediler. Güneş ufukta yarı yarıya batmışken onlar son tepeyi de tırmandılar. Tam güneş kaybolurken eve doğru inişe geçtiler. Durduklarında frenler gıcırdadı. Çıkan ses elin beynine dağlandı. Balata diye bir şey kalmamıştı artık. Ruth ile Winfield kasa korkuluklarını bağırışarak açtılar ve yere atladılar. Nerede o diye bağırıyorlardı. Tom nerede? Onu kapının yanında durur gördükleri zaman utanmış gibi durdular. Yavaşça ilerleyip çekingen bakışlarla ona baktılar. Merhaba, nasılsınız bakalım çocuklar diye sorduğunda alçak sesle merhaba, iyiyiz diye karşılık verdiler. Mesafeli durup ona gizli gizli baktılar. Adam öldüren, hapiste yatan büyük ağabey. Kümesin orada nasıl hapisçilik oynadıklarını, mahpus hangimiz olacağız diye nasıl çekiştiklerini hatırladılar. Connie Rivers arka kapıyı açtı, kendisi indi. Rose of Sharon'ın inmesine yardım etti. O da bu yardımı soylu biçimde kabul etti. Yüzünde yine o olgun, kendinden memnun gülümseme vardı. Dudaklarının köşeleri hafifçe yukarıya doğru kıvrılmıştı. Tom, "Vay, Rosa Sharon da gelmiş," dedi. "Senin onlarla geleceğini bilmiyordum." "Yürüyorduk," diye anlattı o da. "Kamyon geldi, bizi aldı." Devam etti. "Bu Connie, benim kocam." Pek övünerek söylemişti bu sözü. El sıkıştılar, birbirlerini ölçüp biçtiler, birbirinin gözlerine derin derin baktılar. Bir an içinde ikisi de memnun kaldı. Tom, "Görüyorum hiç vakit kaybetmemişsiniz," dedi. Genç kadın başını eğdi. "Henüz pek de görünür hali yok," dedi. "Babam söyledi. Ne zamana bekliyorsunuz?" "Daha çok var. Gelecek kıştan önce değil." Tom güldü. "Portakal bahçesinde doğuracaksın ha. Çevresi portakal ağaçlarıyla dolu o minik beyaz evlerden birinde." Rosoff Sharon karnını iki eliyle tuttu. "Henüz belli bile değil," dedi. Yüzünde aynı hoşgörülü gülümsemeyle eve girdi. Sıcak bir akşamdı. Batı ufkundan hala ışıklar vuruyordu gökyüzüne. Hiçbir işaret verilmeksizin herkes kamyonun başına toplanıverdi. Aile hükümetinin oturumu açıldı. Akşam ışığı toprağı yarı saydan bir hava vermişti. Boyutları daha derinleşmişti sanki. Her taş, her direk, her bina gündüzkinden daha derin, daha sağlam görünüyordu. Her biri daha bireyselleşmişti gündüzküne göre. Direk daha fazla direkleşmişti. Çakılı durduğu topraktan ayrılmış, gerisindeki mısır tarlasına karşı daha bir belirginleşmişti. Her bir bitki de bireyselleşmişti. Bir ot yığını değil, tane tane bitkilerdi her biri. Sümsük söğüt ağacı da kendini bulmuş, diğer söğütlerden ayrı bir kişilik kazanmıştı. Yerde bir tür ışıkla katkıda bulunuyordu akşama. Gri, boyasız evin ön duvarı batıya dönüktü. Bu yüzden tıpkı mehtap gibi ışık saçıyordu o da. Avludaki gri, tozlu kamyon bu ışıkta büyülü gibiydi. Stereoptikon bir perspektif kazanmıştı. İnsanlar da değişmişti akşam olunca, daha sessizdiler. Bilinç dışı bir kuruluşun, bir örgütün üyeleriydiler sanki. Düşünen beyinlerinin pek de hissedemediği içgüdülere uyuyorlardı. Gözleri içlerine dönüktü. O gözlerde yarı saydamdı akşam vakti. Tozlu yüzlerde yarı saydamdı gözler hep. En önemli yerde toplanmıştı aile, kamyonun yanında. Ev ölüydü, tarlalar ölüydü. Hareket edebilen bir tek bu kamyondu. Yaşayan ilke oydu. Eğri, yaralı radyatör paneliyle o eski püskü Hudson, hareket gücü olan her parçasının ucundaki tozlu yağ damlacıklarıyla, kaybolan dingil kapaklarının yerinde beliren kırmızı tozdan kapaklarıyla, ailenin yeni ocağı, yeni yaşam merkezi oluvermişti. Yarı yolcu otomobili, yarı kamyon, kasa korkuluklarıyla o salaş bur haliyle. Baba kamyonun çevresini dolaştı, gözden geçirdi, sonra tozların üzerine çömeldi, yere resimler çizebileceği bir değnek buldu. Bir ayağının tabanı yere basmış, öbürü biraz geride, parmakları kıvrık duruyordu. Bir dizi ötekinden yüksekteydi. Sol dirseği aşağıda duran sol dizine, sağ dirseği de sağ dizine dayanmıştı. Sağ yumruğu çenesine uçlamıştı yukarıda. John amca ona doğru yürüdü, tam yanına çömeldi. Gözleri düşünceliydi. Dede evden çıktı, ikisinin yan yana çömelmiş oturduğunu gördü, o tarafa doğruldu. Kamyonun merdivenine ilişip onların karşısına yerleşti. Çekirdek oluşmuştu artık. Tom, Connie ve Noah da gelip çömeldiler, bir yarım daire oluştu. En ucunda dede vardı. O sırada ana çıktı. Yanında nene, arkasında zarif adımlarıyla yürüyen Rose of Sharon vardı. Çömelmiş adamların arkasında yerlerini aldılar. Ayakta duruyorlardı. Ellerini kalçalarına dayamışlardı. Sıra çocuklara geldi. Ruth ile Winfield bir sağ bir sol ayakları üzerinde sekerek kadınların yanına durdular. Çocukların parmakları kırmızı tozlara bulanıyordu ama ağızlarından ses çıkmıyordu. Gruba yalnızca papaz katılmamıştı. Nezaket göstermişti çünkü. Evin öbür tarafındaki avluda oturuyordu. İyi papazdı. Halkını tanırdı. Akşam ışığı biraz daha yumuşadı. Aile bir süre sessizce olduğu pozda kaldı. Sonunda baba belli birine değil de ortaya konuşarak haberini verdi. Eşyaları satarken kazıklandık. Adam bizim bekleyemeyeceğimizi biliyordu. Elimize yalnız $18 geçti.
Ayrım sonu.